Bugün tabii ben dua hakkında bahsetmeye çalışacağım. Böyle bir seri yapıldığı için buna denk geldi. Ama tabii bugün birçok kardeşimin hatırlattığı gibi Babalar Günü aynı zamanda. Ve o zaman ben de sözlerime başlamadan önce tüm babaların Babalar Günü'nü tüm yüreğimle kutluyorum. Tüm babaları Rab bereketlesin. Ama en önemlisi imanımızın temeli olan gerçeklik de budur. Göksel babamızın da gününü kutluyoruz. Ve onu anmak istiyoruz. Çünkü her şeyin kaynağı ve her şeyin başlangıcı ve sonu odur. Amin. O zaman o bizim babamızdır. Onun lütfu ve onun merhameti sayesinde bugün burada bulunuyoruz. O yüzden yani kalkalım şunu diyelim bunu diyelim demeyeceğim ama herkes içinden şu vaazını erken babayı düşünsün ve özellikle ona iman etmişseniz ona teşekkür edin. Ve onu kutlayın. Çünkü bu ona layıktır. Amin. Duadan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Tabii dua konusu çok derin bir konu. Yani imanımızın, inancımızı, babayla olan ilişkimizin temeli. Babayla konuşmak, sohbet etmek, ona gitmek. Yani nereden tutsak, nereden baksak saatlerce hatta seminer konusu olacak, 2-3 gün konuşacak bir konu. Bunu yarım saate sıkıştırmaya çalışacağız. Şöyle diyordu İsa Matta'da. 21-22'de diyor ki imanla dua ederseniz dilediğiniz şeyi alırsınız. Amin. Böyle başlamak istiyorum. İmanla dua ederseniz dilediğiniz her şeyi alırsınız. Amin. Demek ki imanla dua etmeliymişiz. Her şeyi bak kısıtlama yok. Rabbin isteğine uygun her ne dilerseniz sevgili kardeşlerim. İsa'nın kapısı, İsa'nın isteği sizin için gerçekleşecektir. Amin. Ya Rab Mercedes'im yok bana Mercedes ver. Sahilde villam yok bana villam derseniz dua etmeyin. Rab yapamaz değil, yapar. Ama onun isteğine uygun her ne dua edersek gerçekleşecektir. İsa yani hem bugün Yuhanna'dan 17. bölümden babaya o çarmıha gitmeden, göğe gitmeden, o dirilişten sonra göğe gitmeden ki bölümden nasıl dua ettiğine, bizler için nasıl bir örnek bıraktığına ve bizim için hangi yürekle babadan ne istediğine bugün biraz bakacağız. Ama aynı zamanda o herkesin meşhur bildiği Matta 6. bölümdeki Rabbin duasından biraz bakacağız. Ve elçilerin Petrus'un, Pavlus'un yani birebir İsa'dan aldıkları vahiyle, birebir gördükleri İsa'nın yaptıklarında nasıl zorluklarda, sıkıntılarda dua ettiğine kısaca bakacağız. Neden böyle ayırmaya çalışıyorum? Çünkü hepimizin farklı farklı sorunları var. Hepimizin farklı dua istekleri ve ihtiyaçları var. Her birine uygun ayet mutlaka var ama ben hepsini paylaşamayabilirim kusura bakmayın. Ama önemli olan kilise olarak, imanlar olarak doğru dua etmeyi öğrenmeliyiz. Öyle ki her şeyi alabilelim. Amin. Bu çok önemli. Çünkü hepimizin ihtiyacı var. Yani burada eğer bugün bu binada yukarıda ya da aşağıda benim bir şeye ihtiyacım yok. Babadan bir şey dilemiyorum, isteğim de yok diyen varsa gitsin yukarı çay içsin bu vaazı dinlemesin. Çok açık söylüyorum. Hava güzel, geçsin sahilde yakın. Ama benim ihtiyacım var sevgili kardeşlerim. Ve ben iman ediyorum ki sevgili dostlarım, hepimizin ihtiyacı var. Amin. O zaman İsa dedi ki, hadi ben biraz hakanlaştırayım bu işi. Öyle boş lakırtıları bırakın dedi. Boş sözleri bırakın. Köşelerde, seçkin yerlerde, önemli yerlerde insanların dikkatini çekmek için, insanlardan övgü almak için dua etmeyi bırakın dedi Yahudilere İsa. Çünkü bayılıyorlardı o sebt günlerinde köşelerde püsküllü kıyafetlerle din adamı aldığı adı altında tapınağın en güzel en yüksek yerlerinde halkın önünde şov yapmaya bayılıyorlardı. O yüzden kutsal yazar ne diyor? Bu halk ağzıyla beni över ama bana boşuna tapar çünkü yürekleri benden uzaktır diyor. O zaman demek ki Tanrı ağzımızdan çıkan sözden ziyade şekilden ziyade yüreğimizin tutumuna, yüreğimizin içindeki düşüncesine çok daha değer veriyor. O yüzden İsa dedi ki Matta 6, 7, 13'te şunu okuyoruz. Bakın 7'den başlıyorum. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Özellikle toplumumuzda insanlar dua ediyorlar değil mi? Genel inanç kültür açısından. Ne dua ettiğini anlıyor ne de dua ettiği konu hakkında bilgisi var. Çünkü ettiği dili bile anlamıyor, bilmiyor. Böyle dua olur mu? Eğer sen ne dediğini bilmiyorsan ve ne ettiğini bilmiyorsan ne almayı bekliyorsun? Ne almayı bekliyorsun? Böyle ilişki yok. O yüzden İsa sürekli duada şunu gösterdi. Kendisi dua etmeye gittiğinde, kendisi babayla birlikte olmaya gittiğinde bir ilişkiden bahsetti İsa. Dua ilişkidir. Eğer dua etmezsek, doğru dua etmezsek nasıl ilişkimiz olacak babayla? Yani bu şuna benziyor. Evde evlisiniz. Bir karınız var. O orada yatıyor, sen burada yatıyorsun. O sana günaydın demiyor, sen ona günaydın demiyorsun. İki muhabbet, iki laf üretmiyorsunuz. Günler, hafta, aylar geçiyor. Sorunun ne, sıkıntın ne, ihtiyacın ne, paran var mı, yurdun var mı diye sormuyorsunuz. Ya da çocuklarınız için bunu yapıyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz, diyorsunuz ki bizim ilişkimiz yürümüyor. Biz anlaşamıyoruz galiba. Sanırım ayrılmalıyız ya da ayrı evlerde yaşamalıyız. Öyle başlıyor değil mi? Ondan sonra resmi ayrılıklara gidiyor. Niye bu örneği verdim? Çünkü aynı şey Hristiyan yaşamında da gerçekleşebilir. Çok dikkatli olmalıyız sevgili kardeşlerim. Aynı evde eşinle muhabbetin, dostluğun, yakınlığın, ilişkin canlı ve diri değilse, yani paydaşlık yoksa, nasıl bunun sonunda ilişki bitiyor ve hatta dilimi ısırarak söylüyorum ayrılığa kadar gidiyorsa, eğer bir imanlının kendine Hristiyanım diyen kişinin yaşamındaki tutku, aşk, Rabbe bağlılık, dindarlık ruhundan uzak bir şekilde dua yaşamı yoksa aynı o ilişki bitecek, soğuyacak. O yüzden kutsal yazılar diyor ki içinizdeki kutsal ruhu kederlendirmeyin. Demek ki kederlenebiliyor kutsal ruh, değil mi? Niye uyarsın Pavlus Efeslilerde böyle? Kutsal ruh bize coşku vermek istiyor. Babayla iletişimimizi, köprüyü İsa ile sağlam, güvenilir koymak istiyor. Bu yüzden dua önemli ve bu yüzden duanın şekli önemli. Bu yüzden İsa dedi ki putperestler gibi boş sözler tekrarlamayın. Çünkü bunun babanın önünde bir anlamı yok. Değeri yok. Onlar ödüllerini almıştır zaten dedi İsa. Onları tanımayacağım geldiğimde. Çünkü ne kutsal yazıları ne de babanın isteğini anladılar. Anlasalardı böyle dua etmezlerdi. Peki nasıl dua etmemiz gerekiyor? Diyor ki onlar söz kalabalığıyla sesini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksiniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Haleluya. Amin. Buna amin demenizi istiyorum. Oturmayın. Çünkü benim sözüme amin demeyin ama Tanrı sözüne amin deyin kardeşlerim. Çünkü bu berekettir. Çünkü Rabbin sözünde bereket vardır. Bu sözler bizim iman yaşamımızı şekillendiriyor değil mi? Çünkü bu yüzden diyor ki bakın ondan dilemeden önce bilir. Hatta başka yerde ne diyor? Başınızdaki saçların sayısını bilir hamdolsun. Siz biliyor musunuz başınızda kaç tane saç var? Ben bilmiyorum. Aramızda keller varsa kusura bakmasın. Yani hakikaten bilmiyoruz. Çocuğumun ben başındaki saçın sayısını bilmiyorum. Baba olduğumu söylüyorum. Bugün babalar günü. Bunun için dedi ki Efendimiz siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın. Amin. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bak gündelik ekmeğimizi ver. Baba bir krallığın var. Sen görkemli tanrısın. Sen kutsal ve güçlü bir tanrısın. Amin. Başkası yok. Başkası yok. Hamdolsun yok. Ama dedik işte şimdi orada olduğu gibi görkemli tahtındaki cennetteki kutsallık, büyüklük, ve yücelik aramızda da olsun. Yani yeryüzünde de olsun dedi. Böyle dua edin. Yani demek ki kilise olarak biz dua ettiğimizde öncelikli konularımızdan bir tanesi Tanrı'nın egemenliğinin, değil mi? Göklerdeki krallığın bulunduğumuz bölgede, şehirde, Kars, Erzurum, Çanakkale, Çorlu, İstanbul, İngiltere, Amerika fark etmez. Neredeysek hep biz kardeşiz. Oraya o egemenliğin gelmesi gerekiyor. Neden? Çünkü Tanrı bereket vermek isteyen Tanrı kardeşlerim. Doğruları kutsaması şehri bereketler diyor. Bakın doğru imanların olduğu şehirleri gezin dünyada. Herkes imanlı değil bunun farkındayım ama yollarda düzgünlüğü görürsünüz. Düzenli bereketi temizliği görürsünüz. Çünkü kutsallık, doğruluk ve düzen Rab'ten gelmektedir çünkü kardeşlerim. O yüzden kardeşlerim demek ki dua konumuzdan bir tanesi onun egemenliğinin kutsallığını ve gücünü olduğumuz yere gelmesi. Sonra ne diyor? Bize bugün gündelik ekmeğimizi ver. Amin. Gündelik ekmeğimizi ver. Hepimizin ihtiyaçları var değil mi? Benim var. Çocuklarımın var. Babanın sorumluluğundan bahsettik. Eşime karşı sorumluluklarım var. Eğer eşim bir şey giymiyor, ben giyiyorsam yazıklar olsun bana. Çocuğum bir şey giymiyor, ben bir şey giyiyorsam yazıklar olsun bana. Bunu öğrenmeliyim. Çünkü verin ki size de verilsin de İsa. Vermek almaktan üstündür dedi. Hristiyanlı olarak ilk önce kendini değil, başkasını düşünmekle yükümlüyüz. O yüzden baba dedi ki burada, gündelik ekmeğimizi ver. Çünkü babanın vereceğini biliyordu İsa. Baba size verir. Çünkü baba sizi önemsiyor. Ama şunu da bilmenizi istiyorum. Para ya da bolluk çok artarsa bir risk doğuyor. Bak paraya karşı falan değilim. Para eşittir günah demiyorum. Ama parayı nasıl kullandığınız çok önemli. Bolluğu nasıl kullandığınız çok önemli. Neden bunu örnek verdim biliyor musun şimdi? Özür dilerim. Şundan dolayı. Almanya'da bir yaşlı adam bir vaaz verdikten sonra, ben konuştuktan sonra benim yanıma geldi. Bu adam İncil çeviren bir adam. Ha dikkat edin. Dedi ki Türkçe biliyor. Rum asıllı İstanbul beyefendisi. Almanya'da yaşıyor. Oğlum dedi ağzına sağlık Rabbi Yücelik olsun. Dedi benim için bir dua eder misin? Dedim ki baba şaka mı yapıyorsunuz? Ben seni tanıyorum sen bana dua et. Ben kimim sana dua edeyim? Yok yok dedi sen benim için dua et. Bir dua konusu vereceğim. Onun için de dua et. Peki dedim söyle. Dedi ki bak çık dışarı şimdi de Almanya'da. Bir kutlama, bir panayır var, bir eğlence var. Bilmem ne günler işte bilmiyorum. Çıktık kilisenin dışında. Pardon şu hiç alışık değilim bu bilgisayardan konuşmaya. Kapanıyorlar. Çıktık. Herkesin kafasında kuyruğunda şeytan ışıkları var, boynuzları var. İşte ellerinde o üçlü hançeri var falan filan. Dedi ki ve adam ağlamaya başladı. 85 milyonluk ülkede yaşıyoruz. 75 milyonu pagan dedi Almanya'nın bugün. Bundan 60 yıl önce kafamıza bomba yağıyordu. Mercedes'imiz, paramız yoktu. Hatta dikili bir evimiz yoktu. Ama biliyor musun dedi, ayakkabı derisi, köselesi, süpürgenin buğdayını yerdik. Ama biz şükrederdik ve İsa var dedi. Amin derdik dedi. Amin derdik dedi babalarımızla birlikte. Biz daha çocuktuk. Ama şimdi paramız var, Mercedes'imiz var, hayat garantimiz var. Ama dedi imanımız yok. Rab nerede? Rab nerede? Bak herkes için dedi söylemiyorum. Tabii ki iyi kiliseler, güçlü Alman kiliseleri hala mevcut. Ama eskisi gibi bir tutku yok. Eskisi gibi bağlılık yok. Çünkü neden? Gündelik ekmek yerine yıllık ekmeği sahipler de o yüzden. Rab bu yüzden gündelik ekmek veriyor. Çünkü Rab'i unutuyor insanlar. Biz unutmayız. Merak etme Hakan boşa konuşuyorsun diyorsan aç eski ayıta bak İsrail'in yaşamında. Bak. Bak ne yaptılar? Man verdi. Su çıkarttı kayalardan. Çölde ölmesi gereken o milyonlarca insanı doyurdu. Adam dağda 10 emri alıyor. Dağ yerinden oynuyor. Dağa yaklaşamıyor. Hayvan bile gelemiyor. Aşağıda put yaptılar. İkinci günü. İkinci günü. Değil mi? Sıkıldık man yemekten. Ne? Pirzola mı istiyordun? Su böreği mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Ama böyleyiz değil mi? İşte onlar da insan. Aynı. İnsan insandır. Hele Orta Doğu insanı. Hani bize daha yakın. Bize daha yakın. Böyleyiz. O yüzden gündelik ekmeğimizi ver dedi İsa. Bu çok önemli. Çünkü bu şunu gösteriyor. Aç kalmayacaksın. Ama bolluk içinde olup da nankör bir yüreğe sahip olup Tanrı'yı unutmayacaksın. Çünkü Tanrı ona ihtiyacımız olduğunu bilmemizi istiyor sevgili kardeşlerim. Kendine güvenmeye, kendi servetine, kendi yeteneğine, kendi mesleğine, kendi parana güvenmeye başladığın an alarm zilleri çalmaya başlıyor. Dikkat et kendin için. Çünkü iblis kapıda duruyor. Yaparsın koçum sen. Yürü ya bak. Bırak açı fakiri. Bırak ne gideceksin git kes. Çünkü var her şeyin neye ihtiyacın var ki? Bir de süsler. Bunu Rab verdi zaten sana bolluğu. Yok. Diyor ki duanın devamında. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Demek ki dua ettiğimizde bir kardeşimizle problemimiz varsa ya da bir yakınımızla, şart değil illaki onun Hristiyan olması. Bir insanla sıkıntınız varsa, ki ben bunu çok yakından yaşadım, bir haksızlığa uğradım. Çok özür dilerim. Ve gerçekten onu bağışlamak kolay değildi. Ama bağışlamadığım sürece yüreğimde, o bir süreç aldı. Dualarım sanki duvara çarpıyordu. Sanki Rab'le ilişkim kopmuştu. Yani ben hizmet ediyordum, Rab seni seviyorum. Ama Rab bana her zaman şunu hatırlattı, git ilk önce kardeşini bağışla. Ama bana haksızlık yaptı, biliyorum. Sana haksızsın demedim. Ama sen git onu bağışla. Ama ya Rab görmüyor musun nelere soktu beni? Bir gram hatam yok. Biliyorum. Sen git onu bağışla. Sonra bana hatırlattı dedi ki sen hak ettin mi benim tarafımdan bağışlanmayı? Sen çok mu mükemmelsin? Sen çok mu kutsalsın? Git kardeşini bağışla. Petrus'a değil mi sordu değil mi? Kaç kere Rab bağışlayayım kaç kere? Kardeşim bana karşı bir hata yaparsa kaç kere bağışlayayım? Bir kere mi iki kere mi beş kere mi? 10 kere mi? 7 çarpı 70 kere dedi değil mi? 490. O tabi mecazi. Sınırı yok. Eğer bağışlamazsanız çok ilginçtir değil mi buradaki bölüm? Göksel babanız da sizi bağışlamaz diyor. Yani bağışlamak karşı tarafa bir lütuf değil, kendinize yaptığınız bir iyiliktir sevgili kardeşlerim. Rabbin kelamına göre. Kendini seviyorsan Rab'le ilişkinin doğru olmasını ve doğru duayı etmeyi istiyorsan, konumuz dua, demek ki sunağa yani Rabbin kürsüsüne gelmeden önce ilk önce kardeşini bağışlamalısın. Öyle Rab'be yaklaşmalısın. Bu çok önemli. Ve dedi ki ayartılmamıza izin verme, bizi kötü olandan kurtar. Ayartılma riskimiz mi var demek ki? Var değil mi? İsa Petrus'la beraber Kudüs'e doğru, Yeruşalim'e doğru gidiyordu. İsa ölümünden bahsetmeye başladı değil mi? Beni öldürecekler, kutsal yazılar gerçekleşecek. Çarmıhta öleceğim ve üçüncü gün dirileceğim. Petrus da dedi, asla Rab senin başına böyle bir şey gelmesine izin vermeyeceğim dedi. O deli Petrus. İsa dedi, çekil git önden şeytan. Senin düşüncenin insandan, Tanrı'dan değil dedi. Kendi elçisine çekil git önümden şeytan dedi. İsa. O zaman diyor ki ayartılmamıza izin verme bizi kötü olandan kurtar. Demek ki iblis elçilere bile saldırıp ayartabiliyor. Zaten Yahuda İskariot'un yüreğine girdi. İsa'yı ele verme isteğini koydu diyor değil mi? O zaman bizi de ayartabilir. 1. Petrus aynen şöyle diyor. İblis aç aslan gibi yutacak birini arayarak etrafınıza geziyor diyor kardeşlerim. Hristiyanlık eşittir ruhsal bir savaştır sevgili dostlarım. Bu yüzden dua çok önemlidir. İblise karşı en büyük silahınız, en güçlü silahınız duadır. İsa'nın ayaklarının dibinde oturmak, Meryem gibi ona yakın olmak ve onun yüzünü aramaktır sevgili kardeşlerim. Dua hayatınız yoksa, doğru dua hayatınız yoksa, iblis kapıda duruyor sizi yutmak için bir aslan gibi. Bak kedi gibi demedi. Belgesel izleyen var mı içinizde hiç? Bir aslan, aç aslan nasıl av yakalıyor gördünüz mü? hiç şansınız yoktur. Ne filin ne zürafanın, sürü gibi gelirler çünkü. Bu kadar ciddiye almamız gereken bir gerçeklik var. Çoğu zaman imandılar. Çoğu zaman ruhsal bir savaşta olduklarını unutuyorlar. Unuttukları için duaya da önem vermemeye başlıyorlar. Çünkü ılıyorlar, soğuyorlar. Gerek yok. Her şey yolunda. Bir adamın dediği gibi, eğer imanların gözleri ruhsal savaşı gerçekten görebilseydi kapıdan dışarı çıkmaya cesaret edemezlerdi diyor. İşte bu kadar büyük bir savaş var. Hatta Elişan Uşan, hatırlayın değil mi? Korkuyordu. Rab dedi onun gözlerini aç. Bizi koruyanın görkemini göster. Orduları ve Tanrı'nın değil mi? Meleklerini ve görkemini gördü. Bu ne demek? Hem eski ahit hem yeni ahit ruhsal bir savaştan ve tanrısal bir orduyla iblisin cinlerinin ordusunun olduğundan bahsetmektedir. Ve iblisin tek bir işi var kardeşim. Tanrı'ya gücü yetemediği için Tanrı benzeyişine yaratılan siz imanlarla uğraşmaktır. Bu kadar da açık söylüyorum. Çünkü çok defa onun saldırılarını yaşadım. Çok defa başka imanlarla nasıl yaşadığını biliyorum. Ve ben olsun, işte burada kardeşim var, Sinan var ve diğerleri. Zaten kötü ruhların baskısından kurtularak Rabbin eliyle geldik. Bizden çıktılar gittiler. İsa'nın İncil'de insanın içinden cinleri kovduğu gibi. Bunun hepsi gerçektir. Çünkü diyor duanın sonunda, egemenlik, güç ve yücelik sonsuza dek senindir. Amin. O zaman göklerdeki babamızın egemenliğinin gelmesi için dua ediyoruz. Aynı zamanda sonunda diyoruz ki güç ve yücelik sonsuza dek senindir. Hamdolsun. Bu bir dua şekli. Şimdi bu duayı kimden öğreniyoruz? Elçiler dedi mi? Öyle değil mi? Yahya öğretti. Sen de bize öğret. İşte İsa elçilerine bu dua örneğini verdi. Şimdi ama aynı zamanda Efendimiz İsa Yuhanna 17'de bizler için yalvarışta bulunuyor. Şimdi bunu çok önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Çünkü bizim için her şey yapan Mesih'tir. Babanın isteğini gerçekleştirmek için gelen, bize yol gösteren ve kurtuluş kapısı açan kişi Mesih'tir. İsa çoğu zaman ne yaptı kardeşler güneş doğmadan önce? İncil'de ne okuyorsunuz? Babanın yanına gitti. Değil mi? Özel. Sessizce. Bazen Petrus, Yuhanna, Yakup'u yanına aldı, dağa çıktı. İsa'nın görünüm ve yüzü değişti. Parladı. Musa, İlyas geldi. Ama çoğu zaman güneş doğmadan önce İsa dua etmeye gitti. Biz bugün kendimize soralım. Hani ben güneş doğmadan kalkın, dua edin demiyorum. Ama Rab'le özel zaman geçirmenizi istiyorum. Kocanızı, karınızı, çocuklarınızı bir kenara koyun. Onlar çok önemli biliyorum. Ama Rab daha önemli ve Rab'le özel bir zaman geçir. Sessizlikte. Rab'in yüzünü arayın. Mezmur 27 dediği gibi. Bakın Yuhanna 13-26'da. 13-26'nın sonuna kadar okuyacağım ama hızlı geçeceğim. Bu önemli. Şöyle diyor. 13'ten başlayacağım. İşte şimdi sana geliyorum. Sevincim onlarda tamamlanması için bunları ben dünyadayken söylüyorum. İsa'nın babaya gitmeden önce dünyada elçileri ve onlar aracılığıyla iman eden bizler için ne dediğine çok dikkat edin kardeşlerim. Bakın bu bir dua. Bu bir dua. En çok sevdiğim yanı ne biliyor musunuz? Gözünü seveyim İsa'nın. Hiç böyle şekilci, anlaşılması zor, karışık, anlamsız dua ettiğini hiç görmedim. Hep hedefi 12'den vuran sade ama anlamlı dualar ediyordu İsa. Ve herkesin anlayabileceği şekilde dua ediyordu. Zaten Tanrı bizim her şeyi bilmemiz ve anlamamız için geldi. O yüzden herkes kendi dilinde okumalı, kendi dilinde dua etmeli. Çünkü Tanrı'nın isteği budur. Çünkü Tanrı herkesin Tanrısıdır. Falanca dilin, falanca ulusun sadece Allah'ı ya da Rabbi değildir. Bakın şöyle dedi. Ben onlara senin sözünü ilettim. Dünya ise onlardan nefret etti. Sizden nefret eden var mı Hristiyan olduğunuz için? Var. Biliyorum. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi onlar da bu dünyadan değiller. Evet kardeşlerim, siz zorluk göreceksiniz. Çünkü İsa bu duayı babaya etti. Ama şundan dolayı senin artık Amerikan pasaportun, İngiliz pasaportun, Türk pasaportunun bir önemi yok. Bu kimlikler çok önemli. Ülkemizi seviyoruz. Ama senin yeni bir kimliğin var Mesih'te. Sen babaya aitsin. Amin. Siz dünyaya ait değilsiniz. O yüzden iblis sizle uğraşıyor işte. O yüzden iblis sizle uğraşıyor ve bu yüzden zorluk çekiyorsun. İsa bunu bildiği için bakın nasıl dua ediyor. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. İkinci kez söylüyor. Matta'da okuduk. Diyor ki baba onları kötü olandan koru. Çünkü iblisin size saldıracağını biliyor İsa. Biliyor. Çünkü kendisi hizmetine başlamadan önce ne yaptı? 40 gün çölde kaldı değil mi? Oruç tuttu. Döndü ne oldu? Dakika bir gol bir. Tak tepeye çıkarttı. İblis 3 kere sınadı onu. Şu taşa söyle ekmek olsun. Aşağıya at falan filan biliyorsunuz. Ama hemen iblisle bir savaşa başladı İsa. Ve hemen havrada iblisi yani cinleri kovmaya, kutsal ruhun gücüyle Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya başladı İsa. Ben dünyada olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları gerçekte kutsal kıl. Çünkü senin sözün gerçektir. Haleluya. Rabbin sözü kimdir Yaşam Kilisesi? Rabbin sözü kimdir? Mesih'tir. Tanrı'nın sözüdür değil mi İsa? Tanrı'nın kelamıdır. Kelamın beden almış gelmiş haldir Bakire Meryem'den. Senin sözün gerçektir. İsa ne dedi Pilatus'a o Roma valisine? Sana gökten verilmeseydi benim üzerimde yetkin olmazdı. Çünkü ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için geldim dedi İsa hamdolsun. Ve o yüzden dedi İsa gerçekle onları özgür kıl. Çünkü senin sözün gerçektir. Eğer sen kardeşim bugün Mesih'e bu söze iman ettiysen gerçekle özgür kılınmış birisisin. Bu gerçek. Bu yüzden bu gerçekliği anlamalı ve böyle dua etmeliyiz. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim. O zaman kilise dua ediyor. Amin. Ama bu duanın sonucunda, bu dua şekline baktığımızda gitmeye hazır olmalısınız. Hazır olmalısınız. Hem de Tanrı'nın istediği yere zor olabilir. Kars örneğini verdim, Erzurum örneğini verdim. Zor olabilir. Daha Afrika'da, Afganistan'da neler var? Neler var Hindistan'da, Çin'de? Ne zorluklar, kesimler, biçilmeler, öldürülmeler. Biz gene hamdolsun rahatız. Bakın diyor ki, yalnız onlar için değil, şimdi bize geliyor. Onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Bakın duanın güzelliğine bak. Rab'den istekte bulunuyor babadan. Hepsi bir olsunlar. Bir olsunlar. Baba senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar ki dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Amin. Baba bir olsunlar. İsa böyle yalvardı kilise için. O zaman bizim duamız nasıl? Nasıl dua ediyoruz? Rab bizi kardeşlerle bir kıl. Hizmetimizi bir kıl. Düşüncemizi bir kıl. Gidişimizi bir kıl. Merhametli olmayı, senin babayla bir olduğun gibi kardeş kardeşe, dostluk ve samimiyetle, karşılıksız olarak sevmeyi ve bir olmayı bize öğret diye dua ediyor muyuz? Çünkü bu iblisin nefret ettiği dua bu, tamam mı? Çünkü iblis her zaman bölmek ister. Gel kiliseye gideceksin. Canım boş ver kardeşini. Sen kendi derdine yan. Aç tok, onu, sana ne? Sen bir kendini toparla. Bak daha evin yok. Siz İsa'nın cüzdan taşıdığını okudunuz mu İncil'de? Ben hiç okumadım. İsa'nın para kesesi var mıydı? İsa vergi öden git balığını ağzından para çıkart, mideden inci çıkart diyordu. Ben İsa'nın cebinde para taşıdığını hiç görmedim. Ama Rab her zaman sağladı değil mi? Elçilerin para kesesi taşıdığını gördünüz mü? Ben görmedim. Yahuda'daki o biraz toplanan bir para kesesi dışında. Onu da ayar alıyordu zaten, çalıyordu. Rab sağlamadı mı? Aç mı kaldılar? Peki bize sağlamaz mı? Bize vermez mi? Ama biz ilk önce bir olmayı, Rabbin kelamı dediği gibi birbirimizi sevmeyi öğrenmeliyiz. Birbirinizi severseniz, benim sizi sevdiğim gibi birbirinizi severseniz, öğrencilerim olduğunuz o zaman anlaşılacak dedi İsa. Bu çok önemli. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. 22. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. Amin. Demek ki baba sizi seviyor. Ve İsa kilisenin bunu anlamasını istiyor. Baba seni seviyor. Bugün babalar günü değil mi? Amin. Demek ki baba bizi seviyor. Bizden hoşnut. Çünkü onun isteğini yerine getirdik. Nedir onun isteği? Mükemmel, kutsal, ahlaklı, dindar insanlar mıyız? Hayır. Kimsen daha mükemmel, kutsal değiliz. Ama onun isteği, yani oğluna iman ettik hamdolsun. Onun kutsallığı ve doğruluğu sayesinde babanın gözünde temiz, pak, aferin oğlum, aferin kızım diyebilecek övgüyü aldık. Bu yüzden dedi ki İsa, kilise bak dua ediyorum senin için. Bunu unutma. Benim sözüm değil, İsa'nın sözü. Baba sizi seviyor dedi İsa. Anlasınlar diyor İsa. Anlayın babanın sizi sevdiğini. Adil baba, dünya seni tanımıyor. Doğru değil mi? Çoğu insan bu gerçeği bilmiyor. Ama ben seni tanıyorum. Çünkü o oradan geldi. Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar. Bana beslediği sevgi onlarda olsun. Ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim. Ve bildirmeye devam edeceğim dedi hamdolsun İsa. İsa diridir değil mi? Amin. İsa ne dedi? Kim 2-3 kişi bir araya gelirse ben oradayım. Sizinleyim. Ne zamana dek? Dünyanın sonuna dek. O zaman İsa burada. Yani bu dua gerçekleşti. O zaman vaazın başında ne demiştim? Her ne dilerseniz, her şeyi dileyin alacaksınız dedi değil mi İsa? İmanla. O zaman işte şimdi kilisenin dua etme zamanı, birlikte Tanrı'nın sözüne uygun bir şekilde. O zaman alacaksınız dedi. Ben alıyorum. Her istediğim oluyor mu? Hayır. Ama babanın istediği oluyor. Çünkü her zaman doğru duayı etmiyorum. İşte bu yüzden bu gibi vaazlardan ya da Tanrı'nın sözü öğrenmeye çalışıyorum. Kutsal ruhun gücü gelinceye dek ayrılmayın dedi İsa dirildikten sonra. Elçinin üzerine kutsal ruh geldi. Sonra ne yaptılar? İsa'yı duyurmaya başladılar. Değil mi? O sıradan balıkçılar, balık yakalayan o Petrus. İşte o İsa'ya zulmeden Pavlus, Mesih uğruna yaşayan, Mesih uğruna acı çeken adam oldu. Bir gün Petrus ne yaptı? Bak, 9:40 elçinin işleri. Petrus herkes dışarı çıkarttı, diz çöküp dua etti. Sonra ölüye dönerek Tabita kalk dedi, kadın gözlerini açtı. Petrus'u görünce doğrulup oturdu. Neden? Niye buna şimdi anlattım? Ne alakası var duayla? Çok alakası var. Çünkü bu 6 bölüm geriye giderseniz elçiler korkuyor. Baskılar, zulümler var. Bir araya geliyorlar ve birlikte cesaretle dua etmeye başladılar diyor. Toplandıkları yer sarsıldı diyor. Bina sarsıldı. Kutsal ruhla doldular. İşte kutsal ruhla dolan elçiler İsa gibi hizmet etmeye başladılar. Biz İsa gibi hizmet etmek istiyor muyuz kilise olarak? Ben istiyorum. O zaman ilk önce ölü diriltmeden, cin kovmadan önce dua etmeyi öğrenmeliyiz. Dua etmeyi öğrendiğimizde böyle hizmet edeceğiz kardeşlerim. Çünkü bunlar da sıradan insanlardı. Ama Rab onlara öğretti. Rab bize de öğretebilir. Aynısını Pavlus yaptı. İlyas dua etti. Eski ayette. 3 yıl 6 ay yağmur yağmadı. Sonra tekrar dua etti. Gök yağmurunu verdi. Çünkü sevilmiş bir adamdı. Tanrı onunlaydı. Ve onun duasını duyuyordu. Bak, doğru kişinin yalvarışı, bir tek doğru kişi yalvarışı çok önemlidir İncil, kutsal kitap. O zaman sizin yalvarışınız, ki siz doğru kişilersiniz, Mesih'te doğru kişilersiniz. O zaman dualarınız göğü kapatabilir, göğü açabilir. İşte bu kadar güce sahipsiniz Mesih'te. Bu kadar yetkiye sahipsiniz. Son bir örnek vermek istiyorum size. Zamanında tamamlayalım. Çok sevdiğim bir örnek var. Eski ayette. Çıkışta. Musa'nın hikayesi. 17. bölüm 10 ve 12. ayetlerde. Son bölüm. İsrailler savaşıyor Amaleklerle. Bakın şöyle diyor. 10-12'de. Yeşu Musa'nın buyurduğu gibi Amaleklere savaşa çıktı. Bu arada Musa, Harun ve Hur tepenin üzerinde savaş yapılan bölgeyi gözlemliyorlardı. Musa elini kaldırdıkça, yani dua ettikçe İsrailler kazanıyor. Elini indirdikçe Amalekler kazanıyordu. Şimdi Tanrı'nın gücü Musa'nın elinin havada olması, aşağıda olması ilgili mi? Tanrı hep güçlü değil mi? Peki Tanrı neye bakıyor? Demek ki Tanrı bizim dualarımıza bakıyor. Nasıl dua ettiğimiz, elimizin havada mı, yani yüreğimizin onda mı, doğru bir duayı ettiğimize mi bakıyor? Etmiyorsan kaybedersin diyor. Aynı ilke İncil'de var. Aynı ilke. Dua etmezsen, ellerin aşağı düşerse, dizlerin bükük değilse savaşı kaybedeceksin. Yaşamı kaybetmeyeceksin ama arabeskt, zavallı, kimseye faydası olmayan bir imanlı olup çıkacaksın. Böyle mi olmak istiyoruz? O zaman ne dedi? Hani Amalekler kazanıyor. Ne var ki? Bak şimdi. Musa'nın elleri yoruldu. Çünkü savaş 5 dakikada olmuyor ki. Saatler sürüyor. Hep böyle durabilir misin? Ben şimdi burayı birini çıkartayım. Şöyle durmayayım bakayım. Bunun üzerine bir taş getirip altına koydular. Musa üzerine oturdu. Bir yanda Harun, öbür yanda Hur, Musa'nın ellerini kaldırıp tuttular. Güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı. Devamında diyor ki kazandılar. Demek ki kilisenin, kardeşlerin, diğer kardeşin onun elini kaldırmasına ihtiyacı var. Bu kardeş yorulabilir. Kilise önderleri yorulabilir. Kilisenin hizmetleri yorulabilir. Ben yorulabilirim. Kim benim elimi kaldıracak? Savaşı kazanması ve kilisenin diri olması için kim birlikte kilise olarak tek bir beden olarak dua edecek? İsa'nın hem Matta'da hem Yuhanna'da hem eski ayetteki bu örnekler içerisinde. O yüzden sevgili kardeşlerim, uzun lafın kısası. Dua edersek, doğru duayı edersek, birlikte dua edersek, birbirimizi seversek Mesih gibi, dileyin, alacaksınız. İsteyin, size verilecektir. Her kapıyı çalana kapı açılacaktır dedi Efendimiz. Ben demedim. O zaman zaferli kiliseyi göreceğiz. Güçlü kiliseyi göreceğiz. Hastaların iyileştiği kiliseyi göreceğiz. Cinlerin çıktığı kiliseyi göreceğiz. Ve Tanrı'nın egemenliğinin duada olduğu gibi gökteki egemenliğin yeryüzüne indiğini, Türkiye'ye geldiğini, her bir iline geldiğini göreceğiz sevgili kardeşlerim. Amin. Rab hepinizi bol bol bereketlesin. Dua konusunda ayık ve uyanık olalım. Öyle ki ayartılmayalım. Amin.